Ayrım 4, Tepe Taklak, Eduardo Galeano, Tersine Dünya Okulu, sayfa 60. Karaderili insanları ve onların kimlik sembollerini cehaletle ve geri kalmışlıkla özdeşleştiren geleneğin uzun bir geçmişi vardır. Dominik Cumhuriyeti'nde Generalissimo Rafael Leonidas Trujillo, gelişme yolunu açmak için 1937 yılında 25 bin siyah Haitilinin maçetelerle parçalanmasını emretti. Generalissimo, Haitili bir babaannenin torunu bir mulatoydu. Yüzünü pudrayla beyazlaştırdığı gibi ülkeyi de beyazlaştırmak istiyordu. Tazminat olarak Dominik Cumhuriyeti Haiti'ye ölü başına 29 dolar ödedi. Karşılıklı uzun görüşmelerin sonunda Trujillo toplam 522 bin dolar ederinde 19 bin ölüyü kabul etti. Bu arada oradan çok uzakta Hitler, Çingeneleri ve yıllar önce Almanya'ya Fransız üniformasıyla gelen Senegalli siyah askerlerin mulatto torunlarını kısırlaştırıyordu. Nazilerin ari ırkın saflaştırılması planı, kalıtımsal hastalıkları olanlarla suçluların kısırlaştırılmasıyla başladı ve daha sonra Yahudilerle devam etti. Dünyada ilk insan ırkı ıslahı kanunu 1901 yılında ABD eyaleti Indiana'da kabul edildi. 1930'a gelindiğinde ABD'de zeka özürlülerin, tehlikeli katillerin, tecavüzcülerin, sosyal ahlaksız uyuşturucu ve alkol bağımlıları ve hasta ve dejenere kişiler gibi muğlak kategorilerin üyelerinin kısırlaştırılmasına yasal olarak izin veren eyaletlerin sayısı 30'u buldu. Kısırlaştırılanlar elbette çoğunlukla siyahlardı. Avrupa'da saf ırk ve sosyal hijyen hayallerinden esinlenen kanunlara sahip tek ülke Almanya değildi. Başkaları da vardı. Mesela İsveç'te resmi kaynaklar 1930'lu yıllarda kabul edilen ve 1976'ya dek yürürlükten kaldırılmayan bir yasanın uygulanmasıyla 70 binden fazla insanın kısırlaştırıldığını yakın zamanda kabul etti. 20'li ve 30'lu yıllarda Amerika'nın en itibarlı eğitimcilerinin ırkın yenileştirilmesi, türün iyileştirilmesi, çocukların biyolojik kalitesinin değiştirilmesinin gerekliliğinden bahsetmeleri çok normal bir şeydi. 1930 yılında 6. Panamerikan Çocuk Kongresi'nin açılışında Perulu diktatör Augusto Leguay'e geç gelişen yoz ve suçlu çocukluk karşısında alarm çığlıkları atan Peru Ulusal Çocuk Kongresi'ne atıfta bulunarak etnik iyileştirmeye vurgu yaptı. Bundan 6 yıl önce Şili'de gerçekleştirilen Panamerikan Çocuk Kongresi'nde saf ırk olmayan çocuklardan kaçınmak için atılan tohumların seleksiyona tabi tutulmasını isteyen sesler oldukça fazlaydı. Bu arada Arjantin gazetesi La Nación, ırkın geleceği için dikkat edilmesi gerekliliğinden bahseden yazılar yayınlıyor ve Şili gazetesi El Mercurio ise yerli mirasın alışkanlıkları ve cehaleti yüzünden bilimsel alışkanlıkların ve modern kavramların benimsenmesini zorlaştırdığını kabul ediyordu. Adalet. 1997'de resmi plakalı bir otomobil São Paulo'nun bir caddesinde normal hızda seyrederek geliyordu. Yeni pahalı otomobilde 3 kişi vardı. Bir kavşakta polis arabayı durdurarak üçünü de arabadan indirdi ve yaklaşık 1 saat elleri havada sırtları dönük bekletti. Bu arada tekrar tekrar arabayı nereden çaldıklarını sordu. 3 adam siyahtı. Aralarından biri Edivaldo Brito São Paulo Adliye Dairesi'nin başkanı, diğer ikisi dairenin memurlarıydı. Brito için bu yeni bir şey değildi. Bir yıldan kısa bir sürede 5 kez başına gelmişti. Ne var ki onları alıkoyan polis de siyahtı. Şili'deki bu kongrenin kahramanlarından biri sosyalist tıp doktoru José Ingenieros, 1905'te siyahların yani bu kepaze süprüntülerin tümüyle biyolojik gerçekler nedeniyle köleliği hak ettiklerini yazmıştı. İnsan hakları uygarlaşmış beyazlardan çok insanımsı maymunlara benzeyen maymunsu varlıklar için geçerli olamazdı. Arjantin gençliğinin parlayan yıldızı Ingenieros'a göre bu insan etinden döküntüler vatandaşlık düşüncesini de unutmalıydılar çünkü hukuki anlamda kişi olarak kabul göremezlerdi. Bu kadar acımasız terimlerle ifade etmese de ondan birkaç yıl önce bir başka doktor, Brezilya antropolojisinin öncülerinden Raimundo Nina Rodriguez, aşağı ırklar üzerine yapılan çalışmaların bu ırkların organik ve beyinsel yetersizliklerinin çok iyi gözlenmesi açısından iyi örnekler sunduğunu açıklamıştı. Amerikalı entelektüellerin büyük çoğunluğu aşağı ırkların ilerleme yolunu tıkadıkları yargısına sahipti. Neredeyse bütün devletler de aynı düşüncedeydi. ABD'nin güneyinde karışık evlilikler yasaktı ve siyahlar ne okullara, ne tuvaletlere, ne de beyazlara ait mezarlıklara girebiliyordu. Costa Ricalı siyahlar serbest dolaşım belgesi almadan San Jose şehrine giremiyorlardı. Hiçbir siyah El Salvador sınırını geçemiyor, yerliler Meksika'daki San Cristobal de las Casas şehrinin kaldırımlarında yürüyemiyorlardı. Bununla beraber Latin Amerika'da ırk ıslah kanunları yoktu. Belki de açlık ve polis o zamanlar bu işi üzerine aldığı içindir. Guatemala, Bolivya ya da Peru'daki yerli çocuklar açlık ya da tedavi edilebilir hastalıklar yüzünden şu anda da sinekler gibi ölmeye devam ediyor. Brezilya şehirlerinde ölüm mangaları tarafından öldürülen her 10 çocuğun 8'i siyah. ABD'deki son ırk ıslahı kanunu 1972'de Virginia'da yürürlükten kaldırıldı. Ama yine de siyah bebeklerin ölüm oranı beyazlarınkinden 2 kat fazla ve elektrikli sandalye, enjeksiyon, hap, kurşuna dizme ya da dar ağacı yöntemiyle ölüm cezasına çarptırılan her 10 yetişkinden 4'ü siyah. İkinci Dünya Savaşı'nda pek çok Kuzey Amerikalı siyah Avrupa'daki savaş meydanlarında öldü. Bu arada ABD Kızıl Haçı yatakta yasaklanan karışımın kan nakli yoluyla gerçekleşmesini engellemek için siyahların kanının beyazlara verilmesini yasaklıyordu. William Faulkner'in bazı harika eserlerinde ve Ku Klux Klan'ın Kukuletalılarının pek çok vahşetinde açık edildiği gibi kirlilik korkusu Kuzey Amerikan kabuslarından hala kaybolmayan bir hayalettir. Yurttaşlık hakları hareketinin son yıllarda kazandığı büyük başarıları kimse inkar edemez. Siyahların şartları çok iyileşti. Bununla beraber beyazların iki katı işsizlik sorunları var ve üniversitelerden çok cezaevlerine giriyorlar. Her 4 ABD'li siyahtan birinin cezaevine yolu düşüyor ya da orada yaşıyor. Başkent Washington'da her 4 siyahtan 3'ü en az bir kere tutuklanmış. Los Angeles'ta pahalı arabalara binen siyahlar kendilerini sürekli aşağılayan ve bazen tıpkı 1991'de şehri yerinden oynatan kolektif öfke patlamasına yol açan olayda Rodney King'e yaptıkları gibi tartaklayan polis tarafından düzenli olarak durduruluyorlar. 1995'te Arjantin'deki ABD Büyükelçisi James Check, ulusal patent yasasını bu utangaç bağımsızlık çabasını Burundi'ye yakışır bir şey diyerek kınadı ama ne Arjantin'de ne ABD'de ne de Burundi'de kimsenin kılı bile kıpırdamadı. Bu arada şunu söylemek gerek, o sırada Burundi'de de tıpkı Yugoslavya'daki gibi savaş vardı. Uluslararası haber ajanslarına göre Burundi'deki kabileler karşı karşıyaydı ama Yugoslavya'dakiler etnik grup, ulus ya da dini gruplardı. Bakış açısı 4. Dünyanın doğusunun, batının gündüzü gecedir. Hindistan'da yaslı olanlar beyaz giyinir. Eski Avrupa'da siyah, bereketli toprağın rengi, hayatın rengiydi ve beyaz, kemiklerin ölümün rengi. Kolombiya'nın Şoko bölgesindeki yaşlı bilgelere göre Adem ve Havva siyahtı. Çocukları Habil ile Kabil de siyahtı. Kabil kardeşi Habil'i bir sopa darbesiyle öldürünce Tanrı'nın öfkesi gümbürdedi. Tanrı'nın öfkesi karşısında katil korkudan ve suçu yüzünden soldu. O kadar soldu ki ömrünün sonuna kadar beyaz kaldı. Biz beyazlar hepimiz Kabil'in çocuklarıyız. Bundan 200 yıl önce Hispano-Amerikan gerçekliğini iyi kavrayan Alman bilim adamı Alexander von Humboldt şöyle yazıyordu. Az çok beyaz bir deri, insanın toplumda hangi sınıfa gireceğine karar veriyor. Ve bu cümle, her ne kadar Bolivya'da yakın zamana kadar yerli bir başkan yardımcısı olsa ve ABD bol madalyalı siyah bir generali, öne çıkmış birkaç siyah politikacı ya da iş dünyasında zafer kazanan bazı siyahları sergiliyor olsa da, gerçekleşen şüphe götürmez değişikliklere rağmen yalnızca Hispanik Amerika'yı değil, kuzeyden güneye bütün Amerika'yı bir hayli tanımlamaya devam ediyor. 18. yüzyılın sonlarında zenginleşen az sayıda Latin Amerikalı mulato, İspanyol Krallığından Certificados de Blancura ya da Portekiz Krallığından Cartas de Branquidao satın alabiliyordu. Bu ani deri değişikliği onlara sosyal değişime karşılık gelen hakları da bahşediyordu. Devam eden yüzyıllarda bazı durumlarda para, istisnai olarak da yetenek benzer simyalar için yeterli olmaya devam etti. 19. yüzyılın en iyi Latin Amerikalı yazarı Brezilyalı Machado de Assis, mulatoydu. Ve vatandaşı Joaquim Nabuco'nun söylediğine göre üstün edebi eserleri sayesinde beyaza dönüşmüştü. Ama genel olarak rahatlıkla söylenebilir ki Amerika'da ırksal demokrasi denen şey tam olarak sosyal piramide benzer. Zirvedeki zenginler beyazdır ya da beyazdan sayılır. Kanada'daki yerlilerin başına da ABD'deki siyahların başına gelenlerin oldukça benzeri geliyor. Nüfusun %5'inden fazla değiller ama her 10 mahkumdan 3'ü yerli ve bebek ölüm oranı beyazlarınkinden 2 kat fazla. Meksika'da yerli nüfusun ücretleri ortalama gelirinin yarısına zorlukla ulaşırken beslenme yetersizliği 2 kattır. Üniversitelerde, pembe dizilerde ve televizyon reklamlarında kara derili Brezilyalıya çok ender rastlanır. Brezilya resmi kayıtlarında siyahlar gerçekte olduğundan çok daha azdır ve Afrika dinlerine inananlar Katolik olarak görünürler. Siyah atalara sahip olmayan pek kimsenin olmadığı Dominik Cumhuriyeti'nde kimlik belgelerine deri rengi yazılır ama siyah kelimesi asla görünmez. Bütün hayatları boyunca rezil olmamaları için siyah yazmıyorum diye açıkladı bir memur bana. Dominik'in siyahların ülkesi Haiti ile sınırı kötü kapı olarak anılıyor. Latin Amerika'da görünümüne önem veren eleman arayan bütün iş ilanları aslında açık tenli eleman arar. Lima'daki siyah avukatı yargıçlar hep sanıkla karıştırır. 1996'da São Paulo Belediye Başkanı resmi olmayan binalarda asansörlerin kullanımını herkese açtığını duyurdu. O güne kadar asansörler yoksullara, yani siyahlara ve mulatolara yasaktı. Bu yılın sonlarında Noel arifesinde Arjantin'in kuzeyindeki Salta Katedrali'nde İsa'nın doğumunu anlatan tablo infial yarattı. Kutsal figürlerin yerli hatları ve yerli giysileri vardı. Çobanlar, büyücü krallar, Bakire Meryem, Aziz Jose, hatta yeni doğmuş İsa bile yerliydi. Saldırı bu boyutta devam edemezdi. Yerel yüksek sosyetenin öfkesi ve yangın tehditleri karşısında tablo emekliye ayrıldı. Yerlilerin aşağı ırk olduğu böyle kanıtlanıyor 16. ve 17. yüzyılın işgalcilerine göre. Karayip adalarındaki yerliler intihar ediyor çünkü tembeller çalışmayı reddediyorlar. Sanki bütün bedenleri yüzleriymiş gibi çıplak dolaşıyorlar çünkü vahşilerin utanması yoktur. Mülkiyet hakkından habersiz her şeyi paylaşıyorlar, zenginlik hırsından yoksunlar çünkü insandan çok maymuna akraba düşerler. Şüpheli bir sıklıkta yıkanıyorlar çünkü Engizisyon ateşlerinde yakılan Muhammed dininin sapkınlarına benziyorlar. Düşlere inanıyor ve düşlerindeki seslere itaat ediyorlar çünkü şeytanın etkisindeler ya da katıksız aptal. Homoseksüellik serbest, bekaretin hiçbir önemi yok çünkü ne yedikleri belirsiz, cehennemin kabul odasında yaşıyorlar. Çocuklarını hiç dövmüyor, onları özgür bırakıyorlar çünkü ilkesiz ve ceza vermekten acizler. Ne zaman acıkırlarsa o zaman yiyorlar, yemek saatinde değil çünkü içgüdülerine hükmetme yetisinden yoksunlar. Doğaya tapıyor, onu anne olarak kabul ediyor ve kutsal olduğuna inanıyorlar. Çünkü dini inançları yok, yalnızca puta tapınmayı bilirler. Daha işgalin ilk yıllarında yerlilerin bu dünyada hizmetçiliğe, öteki dünyada ise cehenneme mahkum olduğu açıktı. Amerika'da şeytanın hüküm sürdüğünü gösteren kanıtlar çoktu. En çürütülemez kanıtların başında Karayip Denizi kıyılarında ve diğer bölgelerde homoseksüelliğin özgürce yaşanması geliyordu. Kral Alfonso'nun emriyle 1446'dan bu yana Portekiz'de homoseksüeller yakılıyordu. Genel kanunla emrediyor ve hükmediyoruz ki her ne şekilde olursa olsun Böyle bir günah işleyenler, ne bedenleriyle ne de mezarlarıyla hafızalarda kalmamaları için yakılacak ve ateş tarafından toza dönüştürülecektir. 1497'de İspanya'nın Katolik kralları Isabel ve Fernando da, o zamana kadar taşlanarak ya da dar ağacında asılarak öldürülen iğrenç Sodom günahını işleyen suçluların canlı canlı yakılmasını emrettiler. Amerika'yı işgal eden savaşçılar da örnek ölümler teknolojisine dikkate değer bazı katkılarda bulundular. 1513'te Pasifik Okyanusu'nun keşfi olarak adlandırılan günden 2 gün önce Kaptan Vasco Nunez Balboa, doğaya karşı o tiksinç günahı işleyen 50 yerliyi köpeklere yedirdi. Onları canlı canlı yakmak yerine insan eti yemede uzmanlaşmış köpeklerin önüne attı. Gösteri yakılan kemiklerin ışığı altında Panama'da sahnelendi. Balboa'nın köpeği Leon Chico, parçalama sanatındaki ustalığı karşılığında bir as değmen maaşına layık görüldü. Neredeyse 500 yıl sonra 1997 Mayıs'ında Brezilya'nın São Gonçalo de Amarante adlı küçük bir şehrinde bir adam 15 kişiyi öldürdü ve göğsüne bir kurşun sıkarak intihar etti. Şehirde onun homoseksüel olduğu söyleniyordu. Fetih'ten beri kurulu düzen İncil geleneğini ayakta tutmak için canla başla savaştı ama bunu maazallah dünyevi malları toplumsallaştırarak değil, onun en korkunç fobilerini evrenselleştirerek yaptı. Günümüzde özellikle kuzey ülkelerinde gay ve lezbiyen hareket geniş özgürlük alanları ve saygınlık kazandı. Ama hala gözleri perdeleyen örümcek ağları var. Hala homoseksüelliği kefareti olmayan bir suç olarak gören çok kişi var. Silinmez ve bulaşıcı bir leke ya da masumları baştan çıkaran yıkıma bir davet. Günahkar, hasta ya da suçlu. Nasıl bakıldığına göre değişir ama her halükarda kamusal bir tehlike oluşturuyorlar. Pek çok homoseksüel Kolombiya'da sosyal temizlik gruplarının, Brezilya'da ölüm mangalarının ya da dünyanın dört bir yanında döverek ya da bıçaklayarak ya da ateş ederek şeytanlarını kovan sivil giyimli ya da üniformalı fanatiklerin kurbanı oluyor. Bahia Gay grubundan antropolog Luis Mota göre son 15 yılda Brezilya'da öldürülen homoseksüellerin sayısı 1800'den az değil. Resmi polis kaynakları birbirlerini öldürüyorlar diyor. İbnelerin işleri. Afrika'da savaşlara dair çok sık duyulan açıklamadır. Zencilerin işleri ya da Amerika'daki yerli katliamları için yerlilerin işleri. Siyahların aşağı bir ırk olduğu böyle kanıtlanıyor 18. ve 19. yüzyıl düşünürlerine göre. Baron de Montesquieu, modern demokrasinin babası, çok bilgili bir varlık olan Tanrı'nın bir siyahın bedenine bir ruh, özellikle iyi bir ruh koyduğunu düşünmek imkansız geliyor. Carolus Linnaeus, bitki ve hayvan tasnifçisi, siyah serseridir, tembeldir, ihmalkardır, kaygısızdır ve ahlaksız alışkanlıkları vardır. David Hume, insan kavrayışının ustası, siyahlar da insanlara özgü bazı yetenekleri tatbik edebilir, tıpkı papağanın bazı kelimeleri söylemeyi başarması gibi. Etienne Serre, anatomi bilgini, siyahlar ilkel olmaya mahkumdurlar çünkü penisleriyle göbekleri arasında çok az mesafe vardır. Francis Galton, yeteneksizlerin yayılmasını önlemek için bilimsel bir yöntem olan ırk ıslahı düşüncesinin babası. Bir timsah asla bir ceylan olamaz, tıpkı bir siyahın orta sınıfın üyesi olamayacağı gibi. Louis Agassiz, meşhur zoolog, yetişkin bir siyahın beyni 7 aylık beyaz bir fetüsünkine eşittir. Beynin gelişimi engelleniyor çünkü siyahın kafatası beyazın kafatasından çok daha önce kapanıyor. Kadınların işleri de denir. Irkçılık ve cinsiyetçilik aynı kaynaktan sulanır ve benzer kelimeler tükürür. Kriminolog Eugenio Raul Zaffaroni'ye göre ceza yasasının kurucu metni insanlığın yarısına karşı yazılmış ve 1546'da yayınlanmış Cadıların Tokmağı adlı Engizisyon'un el kitabıydı. Engizisyoncular ilk sayfasından son sayfasına kadar bütün el kitabını biyolojik yetersizlikleri nedeniyle kadının cezalandırılmasını haklı çıkarmaya ayırmışlardı. Havva'nın aptallığı yüzünden Tanrı bizi cennetten attığından ve beyinsiz Pandora dünyayı mutsuzluklarla dolduran kutuyu açtığından beri kadınlar İncil ve Yunan mitolojisi tarafından kötü muameleye maruz bırakıldılar. Kadının kafası erkektir diye açıklıyordu Aziz Pablo Korentlilere ve 19 yüzyıl sonra sosyal psikolojinin kurucularından Gustave Le Bon, zeki bir kadının iki kafalı bir goril kadar az görüldüğünü kanıtlıyordu. Charles Darwin sezgi gibi bazı kadınsı erdemleri kabul ediyordu ama bunlar aşağı ırklara özgü erdemlerdi. Amerika'nın işgalinin ilk günlerinden beri homoseksüeller erkeklik durumuna ihanetle suçlanmışlardı. İsminden de anlaşılacağı gibi erkek olan Efendimiz'e sövgülerin en affedilmezini, kadın olmak için yalnızca memeleri ve doğurganlıkları eksik olan bu yerlilerin efemineliği oluşturuyordu. Günümüzde lezbiyenler de kadınlık durumuna ihanetle suçlanıyor çünkü bu yozlaşmışlar da üremiyorlar. Çocuk yapmak, sarhoşların elbisesini çıkarmak, azizleri giydirmek için doğan kadın geleneksel olarak yerliler gibi, siyahlar gibi doğuştan aptallıkla suçlandı. Ve onlar gibi tarihin kenar mahallelerine mahkum oldu. Amerika'nın resmi tarihi yalnızca itibarlı adamların sadık gölgelerine, kendini adamış analara ve acı çeken dullara küçük bir yer verir. Bayrak, nakış ve yaz. Her ne kadar maço tarihçiler onların savaşçı erdemlerini alkışlamayı iyi becerseler de, Amerika'nın işgalinde savaşan Avrupalı kadınlardan ya da Amerika'da doğmuş bağımsızlık savaşlarında kılıç kuşanan melez kadınlardan çok nadir bahsedilir. Sömürge çağındaki pek çok isyandan bazılarının başını çeken yerli ve siyah kadınlardansa çok daha az bahsedilir. Görünmez olan bu kadınlar mucize eseri olarak çok çok nadir, ancak çok fazla eşeliyince ortaya çıkarlar. Kısa bir süre önce Surinam hakkında bir kitap okurken özgürlerin kadın şefi Kala'yı keşfettim. Kutsal asasıyla kaçak köleleri yönetiyordu. Aşklara zaafı olduğu için kocasını terk etmiş ve ceza olarak onu öldürmüştü. Yerliler ve siyahlar gibi kadın da aşağı ırktır ama tehdit eder. Kadının iyiliğindense erkeğin kötülüğü yeğdir diye uyarır Tevrat 42-14. Ulysses de erkekleri ayartan ve esir alan sirenlerin şarkılarına karşı dikkatli olması gerektiğini çok iyi bilir. Silahların ve kelimelerin eril tekelini haklı göstermeyen hiçbir kültürel gelenek, kadının değersizliğini sürekli vurgulamayan ya da onu tehlike olarak göstermeyen hiçbir popüler kültür yoktur. Miras olarak aktarılan atasözleri kadının ve yalanın aynı gün doğduğunu, kadının sözünün zerre kadar değeri olmadığını öğretir. Latin Amerika köylü mitolojisinde intikam peşinde koşanlar, korkunç ruhlar, geceleri yolcuların yolunu bekleyen kötü ışıklar her zaman kadın hayaletlerdir. Uykuda veya uyanıkken erkekler, kadınların onlara yasaklanan haz ve iktidar alanlarını işgal edeceklerine dair korkularını ele verirler ve bu yüzyıllardır böyledir. Bakış açısı 5. Eğer o 4 İncil'i yazan havariler kadın olsaydı, Hristiyanlığın ilk gecesi nasıl olurdu acaba? Aziz Yusuf'un diye anlatırdı havariler, hiç keyfi yoktu. Yeni doğmuş çocuk İsa'nın samandan kundağında ışıldadığı o ahırda asık suratlı tek adam oydu. Herkes gülümsüyordu. Bakire Meryem, küçük melekler, çobanlar, koyunlar, öküz, eşek, doğudan gelen büyücüler ve onlara Belen'e kadar rehberlik eden yıldız. Herkes gülümsüyordu. Bir kişi hariç. Aziz Yusuf sıkıntılı söylendi. Ben kız istiyordum. Bakış açısı 6. Eğer yaratılışı Havva yazsaydı, insan türünün ilk aşk gecesi nasıl olurdu acaba? Havva kimsenin kaburgasından doğmadığını belirterek başlardı. Hiçbir yılanı tanımadığını ve kimseye elma ikram etmediğini ve Tanrı'nın kendisine hiçbir zaman acılar içinde doğum yapacağını ve kocasının kendisine hükmedeceğini söylemediğini. Bütün bu hikayelerin Adem'in basına anlattığı katıksız yalanlar olduğunu söylerdi. Cadı avı kurbanlarının üstelik yalnızca Engizisyon zamanlarında da değil, hep kadınlar olması sebepsiz değildir. Kasılmalar ve iniltiler, belki orgazmlar, hatta daha beteri çoklu orgazmlar, kadınların cadılığının en açık delilleridir. Böylesine yasak bir ateşi yalnızca şeytanın ruhuna sahip oluşu açıklayabilir. Zaten kadın da bu ateş yüzünden cezalandırılır. Yanıp tutuşan kadın günahkarların canlı canlı yakılmasını Tanrı emrediyordu. Kadın hazzı karşısında duyulan kıskançlık ve korku yeni değildir. Çağlar boyunca pek çok kültürde ve dünyanın dört bir yanında ortak en eski ve evrensel söylencelerden biri, erkeklerin etiyle beslenen, doymak bilmeyen piranha ağzı misali dişli bir vajinadır. Ve bugünün dünyasında klitorisleri kesilmiş 120 milyon kadın bulunmaktadır. Şüpheden muaf kadın yoktur. Bolero'lara göre hepsi nankör, tangolara göre anneler hariç hepsi orospudur. Güney ülkelerinde her üç evli kadından biri, yaptıklarının ve yapabileceklerinin cezası olarak evlilik hayatının ayrılmaz bir parçası olarak düzenli dayak yer. Uyuyoruz diyor Montevideo'da Casavile mahallesinden bir kadın işçi. Bir prens seni öpüyor ve uyutuyor. Uyandığındaysa yoruluncaya kadar dövüyor. Bir başkası, bende annemin korkusu var, annemde de anneannemin korkusu. Mülkiyet haklarının onaylanması, erkek sahip darbelerle dişi üzerindeki mülkiyet hakkını kanıtlıyor, tıpkı dişi ve erkeğin döverek çocukları üzerindeki mülkiyet haklarını kanıtlamaları gibi. Ya tecavüzler, acaba bu hakkın şiddetle kutlandığı ayinler değil mi? Tecavüz eden zevk aramaz, ne de zevk alır. Teslim almaya ihtiyaç duyar. Tecavüz, kurbanın kalçasına kanrevan içinde bir sahiplik işareti kazır. Bu eskiden beri mızrakla, kılıçla, tüfekle, topla, roketle ve diğer ereksiyonlarla ifade edilen iktidarın fallik karakterinin en hayvani ifadesidir. ABD'de her 6 dakikada bir kadın tecavüze uğruyor. Meksika'da her 30 dakikada bir. Meksikalı bir kadın şöyle diyor. Tecavüze uğramak ve bir kamyon tarafından ezilmek arasında fark yok. Sadece tecavüzden sonra erkekler sana hoşuna gitti mi diye soruyor. İstatistikler yalnızca şikayet edilerek bildirilen tecavüzleri kayda geçiyor ve bu Latin Amerika'da gerçekleşen tecavüzlerin çok altındadır. Çoğunlukla tecavüze uğrayanlar korkudan susuyor. Evlerinde tecavüze uğrayan pek çok kız çocuğu kendini sokakta buluyor. Sokakta ucuz beden olarak çalışıyor ve bazıları bütün sokak çocukları gibi evlerini asfaltlarda kuruyorlar. Tanrı'nın lütfu sayesinde Rio de Janeiro sokaklarında büyüyen 14 yaşındaki Leyla şöyle diyor. Herkes çalıyor, ben çalıyorum, benden de çalıyorlar. Leyla bedenini satarak çalıştığında ona çok az para veriyor ya da onun yerine yumruk veriyorlar. Ve çaldığında polisler çaldıklarını ondan çalıyor, üstelik bedenini de. Meksiko City'nin sokaklarına düşen 16 yaşındaki Angelica şöyle anlatıyor. Anneme abimin beni taciz ettiğini söyledim. O da beni evden kovdu. Şimdi bir oğlanla birlikte yaşıyorum ve hamileyim. Bana bakacağını söylüyor. Tabii oğlan doğurursam, kız doğurursam olmaz diyor. Bugünün dünyasında kız doğmak bir risk diye onaylıyor UNICEF'in kadın yöneticisi ve feminist hareketlerin bütün dünyada elde ettiği kazanımlara rağmen kadının çocukluğundan itibaren maruz kaldığı ayrımcılığı ve şiddeti vurguluyor. 1995'te Pekin'deki Uluslararası Kadın Konferansı, günümüz dünyasında kadınların yaptıkları işin karşılığı olarak erkeklerin kazandığının üçte birini kazandıklarının altını çiziyordu. Her 10 yoksuldan 6'sı kadın ve ancak her 100 kadından biri mülkiyet sahibi. İnsanlık tek kanatlı kuş, çarpık uçuyor. Parlamentolarda ortalama olarak her 10 kanun yapıcıdan biri kadın. Ama bazı parlamentolarda hiç kadın yok. Kadının evdeki, fabrikadaki ve bürodaki somut yararlılığı kabul ediliyor. Hatta yatakta ve mutfakta elzem olabilecekleri itiraf ediliyor. Ama kamusal alan potansiyel olarak savaşmak ve iktidar mücadeleleri için doğan erkeklerin tek elinde. Birleşmiş Milletler'e bağlı UNICEF kolunun başında bir kadının, Carol Bellamy'nin bulunması çok sık rastlanan bir durum değil. Birleşmiş Milletler eşitlik hakkını telkin ediyor ama uygulamıyor. Bu en büyük uluslararası örgütte kararların alındığı üst düzey görevlerde her 10 konumdan 8'ini erkekler işgal ediyor. Hor görülen ana. Kara Afrika'nın sanat eserleri, kolektif yaratının meyveleri, kimsenin ve herkesin eserleri, sanatçı ismine layık olduğu düşünülen sanatçıların eserleriyle eşit ortamda çok nadir sergilenir. Sömürgeci yağmacıların bu ganimetleriyle istisnai olarak Avrupa'da, Amerika'da bazı sanat müzelerinde ve bazı özel koleksiyonlarda karşılaşılır. Ama onların doğal mekanları antropoloji müzeleridir. Zanaatkarlık ya da folklorik anlatım kategorisine indirgenen Afrika sanatı, egzotik halkların diğer alışkanlıkları arasında dikkate değerdir. Dünyanın geri kalanının alıcaklısı gibi davranmaya alışmış, uygarlık olarak anılan merkezler, kendi borçlarını kabul etmekle pek ilgilenmezler. Bununla beraber bakmak ve hayran olmak için gözleri olan herhangi biri rahatlıkla şu soruyu sorabilir. Siyahların sanatının katkısı olmasa 20. yüzyıl sanatı ne olurdu? Onları emziren Afrikalı anneleri olmasa zamanımızın en ünlü ressamları ve heykeltıraşları mümkün olabilirler miydi? New York Modern Sanat Müzesi tarafından yayınlanan bir eserde William Rubin ve diğer araştırmacılar, sanat adını verdiğimiz sanatın primitif olarak adlandırdığımız insanların sanatına ne denli borçlu olduğunu sayfa sayfa gözler önüne seriyor. Çağdaş resmin ve heykelciliğin baş kahramanları Afrikalı sanatı tarafından beslendi ve bazıları bir teşekkür bile etmeden onu taklit ettiler. 20. yüzyıl sanatının en büyük dahisi Pablo Picasso her zaman Afrika halıları ve maskeleri tarafından çevrelenerek çalıştı ve bunların etkisi bıraktığı pek çok harika eserde açıkça görülüyor. Kübizmin kökeni olan eseri Les Demoiselles d'Avignon, Barcelona'daki fahişe sokağının küçük hanımları sayısız örnekten birini sunuyor. Tablonun en meşhur yüzü, geleneksel simetriyi en çok bozanı, Belçika'daki Orta Afrika Kraliyet Müzesi'nde sergilenen, rengi nedeniyle deforme olmuş bir yüzü gösteren Kongo maskesini açık bir reprodüksiyonu. Amadeo Modigliani tarafından işlenen bazı insan başları Mali ve Nijerya'daki maskelerin ikiz kardeşi. Mali geleneksel halılarının işlemeli saçakları Paul Klee'nin grafiklerine modellik etti. Daha Alberto Giacometti doğmadan önce Kongo ya da Kenya'da stilize edilen bazı ahşap heykeller herhangi bir müzede Alberto Giacometti'nin eserleri olarak sergilense kimse fark etmez. Farklılıklar olabilir ama Marx Ernst'in yağlı boyaları arasında insan kafası ve New York'ta özel bir koleksiyonda bulunan fil dişi kıyısından ahşap bir heykel olan bir beyefendinin kafası arasındaki farkları bulmak çok zor olacaktır. Alexander Calder'in Bir Rüzgar Esintisi'nde ay ışığında Seattle Müzesi'nde bulunan Kongo'ya ait bir Luba maskeden kopya bir yüz var. 4. ayrımın sonu sayfa 74.